Ayrım 22. Cesur Panep, Christian Jacques. Sayfa 261. 43. Bölüm. Sağ ekip zanaatkarları Panep'in çalışmasının eser olarak değerlendirilmediğini anlamışlar. Genç devi teselli etmek için büyük avluda kalmışlardı. "Bunu bir felaket gibi görmemeye çalış," diye öğüt verdi neşeli Renoupe. "Söz konusu olan yeteneğin değil." "Ben çoktan vazgeçtim," diye itiraf etti somurtkan Karo. "İnsan neden kendine varamayacağı hedefler koysun ki?" Söylediklerinin Panep'i daha da sinirlendirdiğini anlayan heykeltıraş ile taş yontucusu, diğerleri resimleri hayranlıkla izlemeyi sürdürürken genç ressamın yanına oturdular. "Umutsuzluğa kapılma," dedi kurtarıcı Jet. "Neden kapılmayayım? Tüm gücümü bu işe ayırdım, hem üstelik başardığımdan da emindim."
"Başka bir yol bulacaksın."
"Sanmıyorum Shed."
"Vazgeçmek sana yakışmıyor. Umutsuzluğunu yen ve devam et. Basit bir umutsuzluk anı cesurun ateşini söndürebilir mi? Gururun yaralandı ama bu son olmayacak. Bu tecrübenden yararlan, daha ileri gitmeye çalış. Umutsuzluğun yıkıcı olduğunu da hiç unutma."
Shed'in darbelerini almaktansa bir dövüşçü tarafından ezilmeyi tercih ederdi Panep. Oysa güçsüz noktalarına dokunup duygularını ayaklar altına almakla kurtarıcı unvanını hak etmiyor muydu ustası?
"Yaşlanıyorum, artık bütün bir mezarı süsleyecek gücüm kalmadı," diye yakındı Shed. "Onun içinde yerimi alması için ressamlarımdan en az silik olanını seçtim. Eğer sen de yeteneklerinle yetinip ötekilerin arasına karışırsan başka birini yetiştirmek zorunda kalırım."
"Bana böyle bir angarya yükleme Panep. Kendimde eğitmen ruhu göremiyorum ben."
"Bana hatalarımı göster."
"Sana hata yaptığını söyleyen oldu mu? Bir yeteneksizi ustabaşı mezarını süslemekle görevlendirir miydim sanıyorsun? Renklerinin yoğunluğundan hiç hoşlanmadığımı biliyorsun. Ama o renklerde öylesine güzel bir ahenk var ki içlerindeki alev karşısında saygıyla eğiliyorum."
"O alev bir eser yaratmaya yetmiyor ama."
"Daha fazlasını öğrenmek için günün sonunu beklemek gerekmez mi?" Batan güneşin ışınları neferin ebedi istirahat yahının avlusunu ve salonlarını sıcak bir aydınlıkla parıldatıyordu. Her zamankinden öylesine tatlıydı ki güneşin ışınları, zanaatkarlar yoktan var olmuş bu anın keyfine varmak için susup kaldılar. Neferin, Hayın, Bilge Kadın ve Kenhir'in yokuştan tırmandıklarını ilk gören Panep oldu. Işık önde yürüyordu. Ustabaşının elinde de üzerindeki kalın örtüye rağmen çevresine ışık saçan bir şey vardı. "Taş," diye düşündü hain, birden daldığı rüyadan uyanarak. "İyi ama neden buraya getiriyorlar? Üstelik nereden çıkardıklarını da görmedim. Dönerlerken peşlerinden giderim." Kenhir ile sol ekip şefi birer heykel gibi hareketsiz ön avludan asıl avluya geçen eşikte durup kaldılar. Bilge kadın ile ustabaşı ise birinci salona girdi.
"Gel Panep," dedi suskun nefer.
Üçü birlikte ilerledi, ustabaşı taşı son girintiye yerleştirdi.
"Kurtarıcı Shed sana ciddi yanlışlar gösterdi mi?"
"Hiçbir şey söylemedi."
"Oysa eserin daha tamamlanmadı," diye söze girdi bilge kadın.
"Çünkü kimse tek başına ham maddeyi bulamaz. Çalışmanı tamamlayabilmek için gerekli gücü kendinden aldın. Ama bir tek bu taş yaptıklarını ışık saçan gerçek bir esere dönüştürebilir. Kendi ham madden hakikat meydanının kuşaklardan beri şantiyeleri canlandıran ham maddesiyle birleşecek. Ustabaşına verilecek armağan da kişi ile loncanın birleşmesinden doğacak." Nefer kumaşı kaldırdı. Işık taşından çıkan aydınlık her resmi, her rengi, her hiyeroglifi tohumladı.
"Eserin kabul edildi," dedi Nefer. "Yolunda devam etmek istiyor musun?" "En büyük isteğim bu."
Adam genç ve güçlüydü ama Teb devriyesine direnmeden teslim olmuş, sonra da çeşitli birliklere manevralar yaptıran General Mehi'nin karargahına götürülmüştü zaman geçirilmeden. Mehi çadırındaki subaylara çeşitli talimatlar vererek çevresindekileri savdı.
Baş danışman bayın habercisi gelmişti sonunda. İşte ona iktidar yolunu açacak iç savaş nihayet çıkıyordu demek. Daha ilk bakışta karşısındakinin asker olduğunu anladı Mehi. Adın:
Meşa. Set ordusunda okçu yüzbaşısı.
Mesaj. Ne? Ne demek istediğinizi anlamıyorum.
Endişelenme, General Mehi'nin karşısındasın. Şimdi mesajı ver.
Mesajım yok General.
Öyleyse burada ne arıyorsun?
Savaşmayı reddeden bir ordudan kaçtım. Firavun Amenmes'e katılarak Teb ordusunda hizmet etmek istiyorum. Per Ramensu'dan kaçan ilk subay olabilirim ama sonuncusu olmayacağım kesin.
Set ordusu en seçkin birlik, öyle değil mi?
Artık değil General. Tıpkı koruyucu tanrısına ihanet eden Firavun Seti gibi. Set ordusu da şanına layık değil artık. Tanrı Set'in Firavun'a karşı çıkması çok sürmez. İşte bu nedenle galiplerin yanında yer almak istedim.
Set'inin güçleri Amenmes'inkilerden çok daha kalabalık. Üstelik kuzeydoğu sınırındaki garnizonların sözünü bile etmiyorum. Yanlış karar verdiğini düşünmüyor musun?
Bir asker zaferin asker sayısından çok komutanların dirayetine bağlı olduğunu bilir. Seti de komutan falan değil. Firavun Amenmes ve siz düşmanı ezeceksiniz.
Per Ramesu'yu kim yönetiyor?
Seti uzun bir uyku tedavisi gördü. Şimdi de karar alamayacak bir halde sarayında dinleniyor. Gündelik işlerin yönetimi yeteneksiz bir memur olan baş danışman bayın omuzlarında. Bir de geri dönerek bir mucize gerçekleştiren kraliçe Tausert var. Size saygısızlık etmiş olmak istemem ama general, onu ortadan kaldırmanız gerekirdi.
Firavun Amenmes bağışlayıcı olmak istedi. Bağışlayıcılık ululuk belirtisi değil midir?
O kraliçe çok tehlikeli.
Yüksek komutanlara söz geçirebiliyor mu?
Henüz değil. Generallerden bazıları bir kadına itaat etmek istemedikleri için Seti'nin iyileşmesini bekliyor. Ama bana kalırsa düş görüyorlar. Hükümdarın yıkıldığı kesin. Başkent de her an hareketsizliğe biraz daha batıyor.
Birliklerimizin kuzeye ilerlemesini engelleyecek Hermopolis'i unutmuşa benziyorsun.
Hem Nil'den hem de çölden gelecek kesin bir saldırı olduğundan daha etkili görünen kilidi kırabilir. Askerlerden çoğunun sizin emrinize geçeceğinden eminim. Ürkmüş bir tavşana benzeyen Seti için neden ölsünler ki? Üstlerim bile sözlerini sakınmadan eleştiriye başladı. Kraliçe dönmeseydi generallerden çoğu Amenmes'in yasallığını tanımış olacaktı. Tausert istediği kadar güçlü görünsün, komuta etme yeteneğinden yoksun ve bir firavunun eksikliğini dolduramaz. Mehi'nin önünde yeni bir yol açılıyordu sanki. Per Ramensu'nun batışı ve Seti'nin yıkılması. Yine de bu yol geleceğe fazla güvenmek ve kuzey ordusundan güçlü bir generalin askeri bir diktatörlük kurarak güneyi yeniden ele geçirebileceğini unutmak olurdu. Uygulanması gereken baş danışman bayın planıydı, başka bir şey değil. Ya bu Meşa, kraliçe Tausert adına casusluk yapmak için Teb ordusuna girmeye çalışan bir muhbirse?
Seçkin birliklerimi nasıl eğittiğimi görmek ister misin?
Bu benim için büyük bir onur olur general. Mehi konuğunu savaş arabasına bindirdi. Meşa silahsız olduğuna ve düşmemek için bağlandığına göre bir saldırıdan ürkmesi için nedeni yoktu generalin.
Göğüs göğüse savaşma yöntemlerini geliştirmeye çalışan iki piyade sırasının arasından geçerlerken askerlerden çoğu generalin kendine yeni bir yaver seçtiğini sandı. Bu talihli adamın kimliğini çıkaramadıkları için şaşıran savaş arabası sürücüleri de bir taraftan atların dayanıklılığını arttırmaya çalışırken yaverin kim olduğunu merak etmeye başladılar.
Savaş arabalarınızın hızı insanı etkiliyor general.
Uzmanlarım Setininkilerden çok daha hafif ve çok daha sağlam tekerlekler geliştirdi.
Bu yenilik size büyük bir üstünlük verir.
Kısa kılıçlarımız, hançerlerimiz ve kalkanlarımız da çok iyi. Kuzey ordularında eşine rastlanmayacak yaylarımız ile oklarımızdan söz etmiyorum bile.
Demek yanılmamışım, zafer sizin olacak.
Oysa hala çözümlenmesi gereken sorunlar var. Şimdi sana soracağım gibi örneğin. Mehi arabasını okçuların talim alanının yakında durdurdu. Eğitmeni yanına çağırdı.
Bu adama iyi bak Meşa, iğrenç bir hain bu adam.
Eğitmen donup kaldı.
O da kuzeyden geldi diye sürdürdü Mehi sözlerini. Onun Set ordusunun üst rütbeli subaylarından birinin yeğeni olduğunu, okçularımızın sayısını ve bir savaş anında uygulayacakları stratejiyi öğrenmekle de görevlendirildiğini öğrendim. Kılıcımı al ve öldür onu.
Meşa generalin uzattığı silaha dehşetle baktı. Eğitmen konuşmadan hareketsiz bekliyordu.
General... Ne bekliyorsun? Eğer samimiysen bir haini öldüreceğin için keyifli olman gerekir.
Ben askerim general, katil değil.
İşbirlikçini öldürmeyi reddediyorsun değil mi?
Onu tutuklatıp yargılayın.
Casuslar yargılanmaz dedi Mehi hançeriyle Meşa'nın gırtlağını yararken.
Generalin ifadesiz bakışları altında bir kan gölü içinde çırpındı zavallı. Eğitmen tir tir titriyordu.
General, hain olmadığımı biliyorsunuz.
Tabii biliyorum.
Ama öyleyse?
Beni sokmaya hazırlanan bu yılana bir tuzak kurdum.
Beni öldürebilirdi.
Bunlar mesleğin cilveleri eğitmen. Cesedi kaldır sonra işinin başına dön.
44. Bölüm. Loncadaki herkes gibi hain de ışık taşının Panev'in çizdiği süsleri aydınlattığını görmüştü. Sonra ustabaşı taşı yeniden örtüsüne sarıp gizlediği yere götürmüştü. Ekibin öteki zanaatkarları Cesur Panev'in çevresinde toplanırlarken Nefer ile Bilge kadını izleme, en azından hangi yöne gideceklerini öğrenme fırsatını bulmuştu hain. Ne var ki rampanın tepesinde ilerlemesini engelleyen iki beklenmedik nöbetçiyle karşılaştı. Çirkin hayvan ile kapkara. Köpek dişlerini gösteriyor, kaz da durmaksızın gagasını açıp kapıyordu. Bu yüzden hala Panev'i kutlayan arkadaşlarının yanına dönmek zorunda kaldı. Taşı görünce tüm zanaatkarlar Panev'in yeni bir aşamaya ulaştığını, bundan sonra önünde bambaşka kapılar açılacağını anlamışlardı. Daha şimdiden küçük bir şölen düzenlemeye karar vermişti pişkin Somunpay. Panev'in yeni rütbesi açıklandığında çok daha önemli bir kutlama yapılacaktı kuşkusuz. Panev'i son kutlayan kurtarıcı Şed oldu.
Ustabaşının kararını biliyordun değil mi?
Ben sadece bir teknisyen olarak ne düşündüğümü söyledim. Gerisine karar vermek onun işi. Seninle hiç olmazsa zamanımı boşa harcamamış olacağım. Sakın yolun sonuna vardığını sanma. Bana kalırsa asıl güçlük şimdi başlıyor.
Amenmes'in mezarındaki çalışmalar aralıksız devam ediyordu. Heykel tıraşlar Firavun'un heykellerini yapmaya başlamışlardı artık. Aslan Userhat kırmızı mürekkeple yekpare bir kaya parçasının üzerine eserin sınırlarını çizmişti. Araştırmacı İpuy kayaya darbeler vurarak ilk eskizi ortaya çıkaracak, sonra da neşeli Renulpe kuvars esaslı bir pastayla heykele ilk cilasını çekecekti. Heykeli çevresindeki cüruftan kurtarıp ortaya çıkarmak bakır uçlu testeresiyle Userhat'ın göreviydi yine.
Bakır boruyu gözden geçirdin mi diye sordu İpu'ya.
Parmaklarımın arasında kusursuzca dönüyor. Heykelin bacakları arasındaki taşı istediğin gibi çıkarırım, merak etme.
Ya çakmak taşı matkabı Renope?
Sana kusursuz burun delikleri ve şimdiye kadar görmediğin güzellikte dudak kıvrımları yapacağım. Talihli adammış şu Amenmes. Ona hanedanın en iyi görüntülerinden birini yapacağız.
Neşeli abartmıyordu aslında. Ustabaşı 3. Tutmosis'e ya da 3. Amenofis'e layık soylulukta bir firavun yüzünün doğduğunu gördü. Userhat aslında son derecede hassas olan son cilayı da başarıyla tamamlamıştı. Ellerinde en azından ataları kadar hakim olan 3 kardeşine, güçlü Userhat'a, narin İpu'ya ve her zaman gülmeye hazır Renulpe'ye karşı sınırsız bir hayranlık duydu Nefer. Ressamlar gibi çalışıyor, hesap yapmıyorlardı. Atölyelerde gözden ırak yıllar boyu öğrenip geliştirdikleri oran cetvelleri üzerinde çalışa çalışa hareketlerinin ayrılmaz parçası olmuş oranları ve ilişkileri kullanıyorlardı. Bu nedenle de boyu ne kadar küçük ya da ne kadar büyük olursa olsun heykel dinamik ve denge kurallarını doğal olarak yansıtıyordu. Marangoz Didya ile kuyumcu Tuti de kendi alanlarında aynı biçimde çalışıyorlardı. Mezara bırakılacak olan cenaze eşyalarından çoğu hazırdı artık. Mumya için yapılan altın takılar dikkati çekecek kadar güzel olmuştu. Aralarında başkalaşım kurbağasının da bulunduğu tahta heykelciklerin mücevherlerden geri kalır yanı yoktu. Panep ustabaşının yeni eğitim tarihini bir an önce açıklayacağını ummuştu. Oysa Nefer sessiz duruyor, Amenmes'in mezarının süslenmesinden başka bir konuda konuşmuyordu. Güç de olsa sabırsızlığını denetlemeyi ve kafasını resimlerine vermeyi başardı Panep. Işık ve Nefer daha önce hiç düşünemeyecekleri bir lüks yaşamaya karar vermişlerdi. Şafak töreninden sonra öğlene kadar dinleneceklerdi. Ustabaşı atölyelerden hiçbirini ziyaret etmeyecek, bilge kadın da muayenehanesini açmayacaktı. Evlerinin terasına serdikleri hasır şiltelere uzanmışlar, mutlu anılarını hatırlarken göğü seyretmeye koyulmuşlardı. Ne var ki köyün gündelik isteklerinden çalmaya çalıştıkları mutluluk beklediklerinden de kısa ömürlü olacaktı. Sokaktan Kenhir'in karardı sesi yükseliyordu çünkü.
''Seninle hemen görüşmem gerekiyor Nefer!''
Işık kocasını engellemeye kalkmadı, görev üstünlüğünü bir kez daha kanıtlıyordu. Bilge kadın da dahil kimse buna karşı çıkamazdı. Nefer evin kapısını açıp dışarı çıktığında Kenhir'in öfkeden tir tir titrediğini gördü.
''Bir çağrı'' dedi büyük bir kızgınlıkla. ''Baş heykel tıraşımızın hemen saraya gitmesi gerekiyor. Belgenin altında da Amenmes'in mührü var.'' ''Hakikat meydanı tarihinde bir benzeri daha yok böyle bir isteğin.''
Ustabaşı Kenhir'in en güzel elbiselerini giydiğini gördü. Firavun'la görüşmeye gideceğini anladı. Ona eşlik etmekten başka çaresi yoktu. Amenmes yaşlanmıştı. Gençliği sanki Firavun'un omzuna binen, onu yıpratan endişelere direnemiyormuşçasına hızla yitip gidiyordu.
''İtirazınız beni şaşırtıyor.'' dedi Kenhir ile Nefer'e. ''Ben hakikat meydanının tartışmadan itaatle yükümlü olduğunuz efendisi değil miyim?''
''Yasa açık haşmet mehapları.'' diye cevap verdi öfkesini gizleyemeyen Kenhir.
''Ne sebeple olursa olsun hakikat meydanında çalışan hiçbir zanaatkar başka bir iş için çağrılamaz.''
''Yoksa emirlerimin yasaya aykırı olduğunu iddia etmek cüretini de mi göstereceksiniz?''
''Maalesef emirleriniz yasaya aykırı haşmet mehapları. Bu ülkede hiç kimse kendini maatın üzerinde göremez.'' ''Görkemli cümlelerinizle beni daha fazla rahatsız etmeyin.''
''Baş heykel tıraşınızı neden çağırtmak istediniz?'' diye sordu ustabaşı.
''Çünkü yüksek memurlarımdan birçoğu kağlarının tanrılarla birlikte yaşaması için Karnak Tapınağı'na yerleştirmek üzere heykeller yaptırmak istiyor. Onlara böyle bir ayrıcalık tanımayı kararlaştırdım. Zaman kaybetmemek için de olağanüstü bir heykeltıraşa ihtiyacım var. En iyisinin sizin yanınızda bulunacağını bildiğimden onu çağırdım.''
''Kesinlikle imkansız.'' diye kestirip attı Kenhir. ''Sadece ustabaşı lonca içindeki görevleri dağıtmaya yetkilidir. Öte yandan mevcut şantiyelerdeki çalışmaları aksatmamak koşuluyla dışarısı için heykel yapma izni verebilir.''
''Şimdi de mevcut şantiyenin benim ebedi istirahatgahım olduğunu söyleyeceksiniz.''
''Evet haşmet mehatları. Yetersiz bir neden mezar katibi, acelem var. Bu nedenle baş heykel tıraşınızı istiyorum.
Bunun imkansız olduğunu tekrarlıyorum.
Bana direnmeye devam ederseniz Kenhir sizi Tep bölgesinin en ücra kasabasına gönderirim.
Bu sizin hakkınız haşmet mehatları.''
Amenmes ustabaşıya döndü.
''Bu huysuz ve yaşlı katipten daha mantıklı olacağınızı umarım.''
''Maalesef değilim haşmet mehapları.''
''Dikkat edin Nefer, istediğimi alırım. Karşınızda konuşan Mısır firavunu, onu dinlemeniz gerek.''
Gücünü kötüye kullanan bir firavun oturduğu tahta layık olabilir mi? Her zaman koşullar ne olursa olsun dinlememiz gereken maatın sesidir. O sesi dinlemeyi beceremediğimiz için durmadan tapınağı yapmak, haksızlığa ve hırsa olan doğal eğilimimizle mücadele etmek zorunda kalıyoruz ya.
''Siz de hükümdarınıza ahlak dersi vermek iddiasındasınız. Emirlerime itaat edecek misiniz, etmeyecek misiniz?''
''Edemeyeceğiz haşmet mehapları.
Firavunlarına karşı gelenlerin sonunu bilmiyor musunuz yoksa?''
O sonu Krallar Vadisi'ndeki ebedi istirahatgahın duvarlarına işledik. Firavuna karşı gelenlerin başı kesiliyor, kaza geçiriliyor ya da ateşe atılıyor. En ürkütücüleri olan yılan Apophis'e gelince güney kayığına saldıramaması için bağlanıp bıçaklarla toprağa çivileniyor.
Ustabaşı'nın sükuneti Amenmes'i etkilemişti. ''Bana nasıl bir çözüm yolu bırakıyorsunuz Nefer?''
''Biz asi değiliz Haşmet mehapları ama eğer haksızlığa boyun eğersek hakikat meydanı bir daha kendine gelemez.''
''Yönetmek seçim yapmayı gerektirir.''
''Loncamızın zararınaysa dal kavukların kaprislerini seçmeyin Haşmet mehapları. Bugün küçük bir zafer kazanabilirsiniz ama yarın yenilgi ciddi olur. Size dal kavukluk yapanlar sonra ihanet edecektir. Bu onların doğasında var.'' Tıpkı yırtıcının doğasında avını yemek olduğu gibi.
Hiçbir tehdit size boyun eğdirmeyecek değil mi?
Loncamın hiçbir üyesi korku altında çalışmaz.
Durumun farkında mısınız Nefer? Bir karar verdim. O karardan vazgeçmemi istiyorsunuz.
Hükümdar olan sizsiniz Haşmet mehapları, dal kavuklar değil.
Hakikat meydanının bağımsızlığına hangi noktaya kadar göz yumacağım?
Hakikat meydanı firavunların ruhuna hizmet etmek, maddeyi ehlileştirmek ve zamanı yenmek için doğdu. Onu güçsüzleştirerek kendi gücünüzü azaltırsınız. Amenmes düşünmek için konuklarının yanından uzaklaştı. Sonra tekrar yanlarına döndü, yüksek sesle konuştu.
Köye dönüp ebedi istirahatgahımı tamamlayın.
Mezar katibi ile ustabaşı kabul salonunun kapısına doğru yürüdü.
Bir dakika Nefer. Sizinle baş başa konuşmak istiyorum.
Kenhir dışarı çıktı. Firavun bakışlarını ustabaşının gözlerine dikti.
Sizin gibi bir baş danışmana ihtiyacım var Nefer. Ama sizi tepeden inme bir kararla baş danışmanlığa atamanın da bir işe yaramayacağını biliyorum. Bu görevi üstlenmeyi kabul eder misiniz?
Hayır Haşmet mehapları.
Bu kesin cevabınız mı?
Evet.
Hakikat meydanı böylesine önemli mi?
Önemli Haşmet mehapları.
22. ayrımın sonu. Sayfa 272.